الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta Bab-ı Sadakati Tatavvu, nafile sadaka bölümü ile alakalı bir giriş yaptık. Ondan sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh'un bize aktardığı hadis-i şerifi almıştık. Kısaca bu kısmı biraz bir özetleyelim. Ondan sonra da bu hafta kaldığımız yerden devam edelim. Dedik ki sadakatü tatavvu, tatavvu dedik kişinin nafile olarak, gönüllü olarak yapmış olduğu ibadet olduğunu söyledik. Sadaka ile alakalı sadakatü tatavvu dediğimiz zaman, yani kişinin üzerine farz olmayan, yani bir vücubiyeti olmayan ve aynı kişinin Allah Azze ve Celle'ye takarrub amaçlı, yakınlaşma amaçlı vermiş olduğu, infak etmiş olduğu mala ne dedik biz? Sadakatı tatavvu. Yani nafile sadaka olduğunu söyledik. Ve yine Allah Azze ve Celle bir ibadeti meşru kıldığı zaman, akabinde de dönüp baktığımız zaman aynı ibadet cinsinden nafile, aynı ibadetin nafile olanını da meşru kıldığını görüyoruz. İşte dedik ki Allah Azze ve Celle 5 vakit namazı bize farz kılmış. Bunun öncesinde ve sonrasında veyahut da bu vakitler dışında nafile olan namazları meşru kılmış. Ve yine dönüp bakıyoruz, işte Ramazan orucu var, nafile oruçlar var. Farz olan hac var, ömürde bir kez olan. Dönüp bakıyoruz, yapan kimse, farzı yerine getiren kimse nafile olarak yeniden hacca gidebiliyor. Zekata bakıyoruz, zekat şartlarını üzerinde barındıran kimse nafile olarak da ne yapıyor? Sadaka verebiliyor. Hatırlayın hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kişinin ilk hesaba çekileceği amelin namaz olduğunu söylüyor. Kim bunun hakkını verirse hesabının kolay olacağını, kazananlardan olacağını, kimse bunun hakkını veremezse kaybedenlerden, hüsrana uğrayanlardan olacağını söylüyor. Akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Azze ve Celle meleklere şöyle buyuruyor. Kulumun nafile namazlarına bakın. Bunlarla birlikte farzlarındaki eksikleri ne yapın diyor? Tamamlayın. Demek ki kişinin eda etmiş olduğu farzlarda ne olabiliyor? Eksiklikler, gedikler olabiliyor. Yapılan bu nafileler de her ibadet cinsinde, yapılan bu nafileler de o farzlardaki eksiklikleri, açıklıkları ne yapıyor? Giderdiğini söylüyor. Yalnız buradan kastımız ne dedik? Bir adamın üzerine mesela namaz farz idi. Bu namazı bilerek hiçbir özrü olmadan kılmadı. Kılmış olduğu nafileler onu ne yapmaz? Tamamlamaz. Çünkü farzın yerini hiçbir şey ne yapamaz? Dolduramaz. Ama o farzın içinde olan eksiklikleri ne dedik? Bu nafileler inşallah ahirette o kimse için tamamlanacağını söylüyoruz. Nafile namazın, nafile sadakanın her vakitte verilebileceğini söyledik. Belli bir sınırı, belli bir tahdit edilen vaktinin olmadığını söyledik. Ve yine nafileyi gizlemenin açıktan vermeye göre daha faziletli olduğunu söyledik. Ve bazı hususlarda ne vardı? Açıktan vermek, gizli olarak vermeye göre daha faziletli olabilirdi. Eğer teşvik amaçlı ise veyahut da dedik ki bir kardeşimiz var, durumu sıkıntılı, bizim ona vereceğimiz yardım onun ihtiyacını gidermiyor. Ama bu kardeşimizin ihtiyacını kardeşlerimizin arasında açarak söylediğimiz zaman ve infakta bulunduğumuz zaman insanlar da bizi görüp onun diğer eksiklerini kapatıyor ise o zaman açıktan vermek, gizli olarak vermeye göre daha faziletli olduğunu da söylemiştik. Ve yine Ramazan'da verilen sadakanın diğer zamanlara göre verilmesinden daha faziletli olduğundan bahsettik. İhtiyaç vaktinde verilmesi diğer zamanlara göre daha faziletli olduğundan bahsettik. Akrabaya sadaka vermenin diğer insanlara sadaka vermekten daha faziletli olduğundan bahsettik. Kişinin ihtiyacından fazlasını infak etmesinin daha faziletli olduğundan da bahsettik. Ve yine dedik ki borcun ödenmesi nafile sadakadan önce geldiğinden de bahsettik. Çünkü kişinin üzerinde olan borç başkasının hakkı olduğu için bunu ödemesi nedir? Farzdır. İmkanı olduğunda bunu ödemesi gerekir. Yani borcu dururken nafile sadaka vermesi doğru değildir. Ve yine sadakanın azımsanmaması gerekliliğinden bahsettik. Yani kişi gücü ölçüsünde. Ama bu 1 lira olur, ama 5 lira olur, ama 10 ama 100 kişinin durumuna göre ne olur? Bu sadakayı küçümsemeden, azımsamadan vermesinin gerekliliğinden bahsetmiştik. Ve yine sadakayı başa kalkmanın haram olduğundan bahsettik. Yani bir insan bir iyilik yapıyor ise ondan sonra o insana işte sana şu ihtiyacın olduğu gün şunu yapmıştık, bu ihtiyacın olduğu gün şu ihtiyacını gidermiştik diyerek yapmış olduğu hayrı o garibanın, o fakirin başına kalkmasının caiz olmadığından bahsetmiştik. Ve yine sadaka verirken kişinin böyle gözden çıkardığı, kendi nazarında bir değeri olmayan malı infak etmesinin ilim ehlinin kerih gördüğünü söyledik. Ve malın en iyisini, en güzelini, kişiye en sevgili olanının verilmesinin de güzel olduğunu söyledik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin amelinin de bu doğrultuda olduğundan da bahsetmiştik. Daha sonradan Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerife geçtik. O hadis-i şerifte de bize kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı o günde Allah Azze ve Celle'nin arşının gölgesinde gölgelendirdiği bir sınıf, yani belli başlı sınıflara sahip olan insanların o arşın arkasında, arşın altında, onun gölgesinden istifade edeceğinden bahsetmiştik. Bu yedi sınıf kimseden bahsederken dedik ki birinci olarak imamun adil, adil olan yönetici, adil olan yönetici. Dedik ki normalde diğer adalet sahibi, adalet vasfına sahip olan kimseler bu kısma, hadisin bu metnindeki bu kısma alınmamış. Çünkü yöneticinin diğer insanlardan farklı neyi var? Bir özelliği var. Yani bir insan en üstte olduğu zaman kimsenin ona bir yaptırımı olmadığı halde eğer adil olabiliyor ise bunun ne dedik? Özellik olarak diğer insanlara göre ayrı bir tarafı olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte bize birinci olarak imam adil olan imamdan bahsediyor. İkinci olarak dedi ki şabbun neşe fi taatillah. Allah'a itaatle gençliğini geçirmiş kişi. Gençliğinde Allah Azze ve Celle'ye ibadet eden kimse yine o kıyamet gününde arşın gölgesinde istifade edecek kimseler arasında saydık. Asıl itibariyle ne dedik? Gençler itaate, ibadete daha uzak olan kimselerdir. Çünkü tam insanın kanının kaynadığı zamanlar değil mi? Yani her türlü şey yapabileceği çağlardır. Allah Azze ve Celle'nin koruduğu, muhafaza ettiği kimseler dışında gençlik genelde insanın ibadet etmesini ne yapmaz? İstemez. Yani gençlik genelde insanın daha çok böyle nefsini tatmin edebileceği yerlerde bulunmasına sebebiyet verir. Eğer bir kişi gençliğini Allah'a ibadet ile geçirebiliyor ise kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin arşının gölgesinin altında gölgelenen kimselerden olacağından bahsettik. Ve yine üçüncü olarak dedik ki kalbi mescitlere bağlı olan kimse. Kalbi mescitlere bağlı olan kimse. Ki bunu da günümüzde de ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Bazı insanları görüyorsunuz. Sabah namazında en ön safta. Öğle namazında en ön safta. İkindide, akşamda, yatsıda. İşte namaza 10 dakika önce geliyorsun. O adamı orada görüyorsun. İşte namazdan ne bileyim bir saat sonra gidiyorsun. Bakıyorsun ki orada Kur'an okuyor. Allah'a zikrediyor. Yani bu adamın kalbinde ne var? Mescide karşı ayrı bir sevgi var. Bakıyorsun ikindiyi kılıyor, akşamı bekliyor. Akşamı kılıyor, yatsıyı bekliyor. Yani kalbi mescitlere bağlı olan kimse de diyoruz ki kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgenecek kimseler arasında. Ve yine dördüncü olarak dedik ki iki kişi düşünün ki birbirini Allah için seviyor ve onları bu sevgisini ayıran şey ölüm. Eğer bu vasfa sahip olan kimseler var ise, eğer bir insan akrabası olduğu için değil, menfaati olduğu için değil, yalnızca kardeşini Allah Azze ve Celle'ye ibadet eden salih bir kul olduğu için seviyor ise, iki kişi bu şekliyle birbirlerini seviyorlar ise ve bunları ölüm ayırıyor ise bu sevgi üzerine, bu hal üzerine, kıyamet gününde de bu kimseler, aleykümselam, kıyamet günleri bu kimseler arşın gölgesinde gölgelenecek kimseler arasından olduğunu söyledik. Beşinci olarak dedik ki رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهِ Bir adamı mansıp makam sahibi ve güzel bir kadın zinaya davet ettiğinde ona inni ahafullah, ben Allah'tan korkarım diyerek onun bu teklifini reddeden kişi dedik. Ki bu fitne de bakıldığı zaman çoğu insanın kendisini muhafaza etmekten zorlanacağı bir fitne. Düşünün, mal sahibi, makam sahibi bir bayan, ortam buna müsait ve kendisi bundan razı, seni zinaya davet ediyor. Ama kişinin kalbinde eğer Allah korkusu var ise, ben Allah'tan korkarım diyerek kendisini geri çekebiliyor ise, bu kimse de kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin arşının gölgesinin altında gölgelenen kimselerden olduğunu söyledik. Altıncı olarak dedik ki, رَجُلُنْ تَصَدَّقَ بِسَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا. Bir adam düşünün, Allah için sadaka veriyor ve bu sadakasını nasıl veriyor? Gizli bir şekilde veriyor. Rivayette ne diyor? حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَم۪ينُهُ. Hatta o vermiş olduğu sadakayı öyle bir gizliyor ki, sağ elinin infak ettiğinden sol elinin haberi olmuyor. Dedik ki bu kimse de kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenecek kimseler arasında olduğundan bahsettik. Ve konuyla alakalı, bizi ilgilendiren bölüm ile alakalı kısım neydi? Bu kısımdı. Kişinin Allah yolunda sadakasını gizli olarak vermesi ve sağ elinin verdiğinden de sol elinin haberinin olmaması. Yedinci olarak dedik ki, رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ. Yedinci kişi de hiçbir kimsenin olmadığı bir yerde, yani riyadan uzak olan bir yerde, kişinin Allah Azze ve Celle'yi zikredip bundan dolayı gözlerinden yaş gelmesi. Dedik ki bu da o kimsenin neyine delalet eder? İhlasına, riyadan uzak olduğuna delalet eder. Eğer bir insan Allah Azze ve Celle'ye olan sevgisini bu şekliyle gösteriyor ise, yani riya için değil, yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için onu zikrediyor ise ve bundan dolayı onun gözlerinden yaşlar dökülüyor ise, bu insanın salih olduğunun göstergelerinden bir tanesidir. Ve bu içinde bulunmuş olduğu durumda kıyamet günü arşın gölgesinin altında gölgelenmesine sebebiyet verecek hususlardan birisi olduğunu söyledik. Dedik ki bazı kimseler vardır, bu söylemiş olduğumuz, saymış olduğumuz vasıflardan birini, bazıları birkaçını, bazıları hepsini ne yapabilir? Üzerinde barındırabilir. Yani bu vasıflara sahip olan insanlar olabilir. İnşallah Rabbimiz de bize bu vasıfları üzerinde barındıran kullarından olmayı nasip etsin. Bugün de kaldığımız yerden Ukbe İbn Amir radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerifle devam edelim. Diyor ki: "Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul: Kullu mri'in fi zilli sadakatihi hatta yufsala beyne'n nas." Ravahu İbn Hibban ve'l Hakim. Ukbe İbn Amir radıyallahu anhu diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söyler iken işittim: herkes insanların arasından ayrılana kadar sadakasının gölgesindedir. Herkes insanların arasından ayrılana kadar sadakasının gölgesindedir. Hadisi İbn Hibban ve Hakim'in rivayet ettiğini görüyoruz. Rivayette kullu mri'in fi zilli sadakatihi, herkes sadakasının gölgesindedir. Burada imri'in ibaresi normalde erkek için kullanılan bir kelime. Yani kişiyi kastediyor. Ama diyoruz ki bu kişi erkek de olabilir, kadın da olabilir. Yani bu kapsama yalnızca erkeklere hitaben söylenmiş bir söz değil. Erkekleri kapsadığı gibi kadınları da kapsamaktadır. Eğer bir kimse Allah yolunda infakta bulunuyor ise, kıyamet gününde o sadakasının gölgesi altında gölgelenecek kimseler arasında olacağını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize haber verdiğini görüyoruz. Bu kısım ile alakalı ilim ehlinin iki tefsiri var. Birincisi, vermiş olduğu sadakanın ölçüsünde kıyamet günü sadakasının, yani vermiş olduğu sadakanın koruması, himayesi altındadır. Bir tefsiri böyle yapıyor ilim ehli. Diğer bir tefsir, hakiki manada, yani vermiş olduğu sadakasının altında ne yapacaktır? Gölgelenecektir. Şimdi hepimiz düşündüğümüz zaman, Diyoruz ki normalde sadaka vermek, infakta bulunmak soyut bir şey mi, somut bir şey mi? Diyoruz ki soyut bir şey. Değil mi? Gözle görülen bir şey değil. Onun altında nasıl gölgelenebilecek? Diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin her şeye gücü yeter. Soyut olan bir şeyi somut olan bir şeye çevirebilir. Bunun örneği var mı? Diyoruz ki var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte Bakara suresi ile Ali İmran suresinden bahsederken diyor ki kıyamet günü bu iki sure gamameten, iki bulut halinde, başka bir rivayete göre iki taraftan gelen kuşlar topluluğu, kanatlarını açmış kuşlar topluluğu olarak gelecek ve kendisine okuyan kimseleri ne yapacaktır? O güneşin yaklaştırıldığı o kıyamet gününde onları himaye edecek, ateşten koruyacak ve kıyamette onlara şefaatçi olacaktır diyor. Rivayete dönüp baktığımız zaman bu iki sureyi okumak, normalde okuduğun şeyden aldığın ecir, soyut olan bir şey mi, somut olan bir şey mi? Diyoruz ki soyut olan bir şey, somut olan bir şey değil. Ama kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin bu iki sureyi neye çevirdiğini görüyoruz. İki tane somut olan buluta veyahut da iki taraftan gelen kuşlar topluluğuna, kanatlarını açmış kuşlar topluluğuna çevirdiğini görüyoruz. Ve onları okuyan insanlara bu şekliyle insanların onlardan istifade ettiğini, onların gölgelerinden istifade ettiğini görüyoruz. Demek ki bu sureler ile alakalı rivayete dönüp baktığımız zaman, bu hadis-i şerife de dönüp baktığımız zaman kişi vermiş olduğu sadakasının gölgesi altında olabileceğini, yani burada hakiki mananın da anlaşılabileceğini diğer rivayetlere dönüp baktığımızda anlamış oluyoruz. Hatta yafsule beynen nas. Diyor ki insanların arasında hüküm verilip artık insanlar oradan ayrılana kadar. Dedik ki buradan kasıt ne zaman? Kıyamet günü. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığında, ki geçen haftaki dersi hatırlayın, dedik ki kişiler günahlarına göre, o güneşin yaklaştırılmasına göre ne yapacaklar? Kimisi bileklerine kadar, kimisi dizlerine kadar, beline kadar, ağzına kadar terin içine batacaklar. Günahlara ölçüsünde dedik. Yani o gün, insanların toplandığı o günde, ki bir önceki hadis-i şerifte de sayılan o 7 sınıf insan, Allah Azze ve Celle'nin arşının gölgesinin altında olacağını söyledik. Bu hadis-i şerifte de kişi vermiş olduğu sadakanın gölgesinden istifade edeceğini söylüyoruz. Bu rivayet bize neyi gösteriyor? Yani insanlar diyor ki hatta yafsule beynen nas. Artık insanlar ayrılana kadar. Yani insanlar o mahşerde bekletiliyorlar. Hesap görülüyor. Artık cennetlikler cennete gidecek. Cehennemlikler cehenneme gideceği hal belli olana kadar, artık oradaki ortamdan ayrılana kadar diyoruz ki kişi vermiş olduğu bu sadakanın gölgesinden istifade edeceğini söylüyoruz. O zaman demek ki sadaka vermeyi az da olsa, çok da olsa ne yapmamız gerekiyor? Küçümsememiz gerekiyor. Demek ki çok az dahi olsa, yine hatırlayın, geçen haftaki dersimizde ne dedik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden birinizin tayını, atın yavrusunu yetiştirip geliştirdiği gibi Allah Azze ve Celle de vermiş olduğunuz sadakaları sizin için büyütür. Hatta ta ki o küçücük, ihlaslı bir şekilde vermiş olduğunuz sadaka koskoca bir dağ kadar olur. Yani düşünün, Allah yolunda vermiş olduğunuz ufak bir şey var. Kıyamet gününde ecir hanenize baktığınız zaman koskocaman bir dağ görüyorsunuz. Diyorsunuz ki bunun, bu ecri ben nereden kazanmışım? Diyorlar ki falanca gün vermiş olduğun, o sana küçük gördüğün veyahut da az gördüğün, umursamadığın o sadakadan ne yapılmış sana? Kocaman bir dağ kadar ecir yazıldığını görüyorsun. O zaman bu rivayet bize neyi gösteriyor? Kişi vermiş olduğu sadakasının gölgesi altında mahşerde bundan istifade edecek ki o gün insanın hiçbir gölge bulamadığı, değil mi? Dağların tuz buz edildiği, yerin dümdüz edildiği o gün, gölgeye en çok ihtiyaç duyacağı gün, bu dünyada göç etmeden vermiş olduğu o sadakasının karını ahirette göreceğini söylüyoruz. Yine rivayet yönüne baktığımız zaman sadakanın faziletine delalet eden bir hadis-i şerif. Kıyamet gününde biraz önce söylediğimiz gibi insanların nereye gideceği belli olana kadar gölgesinde gölgelenebileceği bir gölge olduğunu söylüyoruz. Ve yine İbn Ömer radıyallahu anhu'dan gelen rivayette farz olan sadakada kişilerin eksiklikleri ne yapılacak? Nafile olanlarla tamamlanacak. O rivayette diyor ki Abdullah İbn Ömer, Allah Azze ve Celle'nin o sözünü aktarıyor. Diyor ki: "Unzuru zekate abdi fe in kana dayya minha şey'en fanzuru hel tecidun li abdi nafileten tutimmun biha ma naqasa min zeka." Diyor ki ahirette kıyamet gününde Allah Azze ve Celle meleklere emrederek der ki: "Kulumun sadakasına, zekatına bakın." Hangi zekatına? Farz olan zekatına bakın. Eğer onda eksiklik bulur iseniz, bakın kulumun nafile olarak vermiş olduğu bir şey var ise onunla ne yapın diyor. Bu farzındaki eksiklikleri tamamlayın. Dersin başında da bunu söyledik. Sadece namaz için geçerli değil eksiklerin tamamlanması. Diğer bütün ibadetler için geçerli. Yani o yüzden bizim bu dünyadayken hem nafile namazlar olsun, nafile oruçlar olsun, nafile sadakayı çokça elimizden geldiğince yapmamız gerekiyor ki bize iki tane faydası olacak. Birincisi, farzdaki o üzerinde sorumlu tutulmuş olduğumuz şeylerin, yani hesabını vereceğimiz şeylerin o açıklarını, gediklerini kapayacak. İkinci olarak söylediğimiz şey ne? Kıyamet gününde inşallah onun ne yapacağız? Gölgesi altında, gölgesinden istifade edeceğimizi söylüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerif Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. O hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Eyyüme muslimin kese muslimen thevben ala uryin kesahullahu min hudril cenne. Ve eyyüme muslimin at'ama muslimen ala cu'in at'amahullahu min thimaril cenne. Ve eyyüme muslimin saka muslimen ala zama'in sakahullahu min arrahiqil mahtum." Ravahu Ebu Davud ve isnadihi lin. Bu rivayette Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktarıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, diyor ki: "Hangi Müslüman elbisesi olmayan bir Müslümanı giydirirse?" Hangi Müslüman elbisesi olmayan bir Müslümanı giydirirse Allah onu cennetin yeşil elbiseleriyle giydirir. Hangi Müslüman aç bir Müslümanı doyurursa Allah Azze ve Celle cennet nimetleriyle ne yapar? Onu doyurur. Hangi Müslüman susamış olan bir kulu içirirse, yani onun o susuzluğunu giderirse, Allah Azze ve Celle ahirette, cennette rahikul mahtumdan onu ne yapar? Rızıklandırır. Biraz sonra bunun ne olduğundan bahsedeceğiz. Dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisin başında diyor ki: "Eyyüme muslimin kese muslimen thevben min uryin kesahullahu min huduril cenne." Hangi Müslüman çıplak olan, elbisesi olmayacak bir Müslümanı giydirirse kıyamet gününde de cennette de Allah Azze ve Celle o kimseyi cennetin yeşil olan elbiseleriyle giydirir diye rivayette bulunuyor. Dedik ki kişiden normal güncel hayatta beklenen şey nedir elbise olarak? Avret mahallini örtmesidir. İnsan avret mahallini örtmeden ne yapamaz? Toplumun içine, insanların arasına giremez. Eğer bir Müslümanın da malı varsa, imkanı varsa, tasadduk edebiliyor ise, elbisesi olmayan, ki biz şu anda günümüzde öyle bir rahatlık içinde yaşıyoruz ki, değil mi? Yani her birimizin yani üzerine giyeceği onlarca sayılabilecek neleri var? Elbiseleri, kıyafeti var. Yani bugün bunu giyiyorsun, öğlen sıkılıyorsun, değiştiriyorsun, başka bir şey giriyorsun. Ama geçmiş zamanda, belki günümüzde de bazı yerlerde, değil mi? Bizim ülkemizde elhamdülillah böyle bir sıkıntı yok. Ama diğer ülkelerde insanların açlık çektiğini, susuzluk çektiğini, belki elbiseleri dahi bulamadığını görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi zamanında da böyle dönemlerin olduğunu biliyoruz. Yani eğer insan böyle bir durumda Müslüman kardeşine yardım edebiliyor ise ve biliyoruz ki eğer sen Allah için bir Müslümanı giydiriyorsan bunun karşılığında da Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Cennetin o yeşil elbiseleriyle seni giydireceğini, bunun sana ne müjdesini verdiğini görüyoruz. Burada yeşil ile alakalı ilim ehli diyor ki yani cennetteki elbiselerinin yeşil olmasıyla alakalı. Kişi normalde yeşile baktığı zaman insana ayrı bir ney veriyor? Huzur veriyor. Düşünün, şöyle bir manzarası olan bir yeri düşün. Her taraf ağaçlık, Değil mi? Yemyeşil. Bu insana ne yapıyor? Bir huzur veriyor. Ve aynı zamanda bakın, yani yerden ekin olarak, bitki olarak çıkartılan ürünlerin de, o otların, şeylerin birçoğunun ne olduğunu görüyoruz? Yeşil olduğunu görüyoruz ki Allah Azze ve Celle, yani kişinin neden hoşlandı ise onu ile onunla rızıklandırdığını görüyoruz ki cennette de demek ki bu dünyada hissetmiş olduğumuz o yeşile karşı duymuş olduğumuz o tad alma duygusunu ahirette de Allah Azze ve Celle o kimselere yeşilden elbiseler giydirerek bu şekilde mükafatlandırdığını görüyoruz ki ayeti kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُدُرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَاِسْتَبْرَقٍ Onlar ince ve kalın ipekten olan yeşil elbiseler giyerler diyor cennet ehlinden bahsederken. Demek ki cennet ehlinin giyeceği kıyafet buymuş. Diyor ki اَيُّمَا مُسْلِمٍ اَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُعِنْ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ Kim de aç olan bir Müslümanı doyurursa Allah Azze ve Celle de onu cennetin meyveleri ile ne yapar? Doyurur. Yani burada da baktığımız zaman yine Rabbimizin bizim üzerimizdeki fazlını, keremini, bolluğunu görüyoruz. Dünya nimetleri cennetteki nimetlerle hiçbir şekilde ne yapılmaz? Kıyaslanmaz, mukayese edilmez. Yani cennet nimetleriyle, değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennetten bahsederken ne diyor? Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve insanın hatırına dahi gelemeyecek nimetlerle dolu olan bir yer var. Sonsuz bir şey var, ikram var. Ve sen bu dünyada vermiş olduğun, infak etmiş olduğun şey ile karşısında sana mükafat olarak gelen şeyin ondan kat kat fazlası olduğunu ne yapıyorsun? Görüyorsun. Ve yine dediğimiz gibi eğer bir kimse aç olan bir kardeşini doyuruyor ise bunun karşılığı ancak cennette cennetin nimetlerinden rızıklanmak, o nimetler ile rızıklandırılmak olduğunu söylüyoruz. Ve yine rivayetin sonunda diyor ki وَاِيِّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَئٍ سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ رَح۪يقِ الْمَخْتُومِ Her bir kim de susamış olan bir kardeşini, susuzluğunu gideriyor ise ahirette de, cennette de Allah Azze ve Celle رَح۪يقِ الْمَخْتُومِ'dan ona ne yapar? İkramda bulunur. Rahik ile alakalı ilim ehli diyor ki tatlı, saf, hiçbir katığı olmayan, yani dışarıdan bir şey eklenmemiş bir şeyin özü ile onu ne yapar? Rızıklandırır. Mahtum ile alakalı da mis kokulu. O yüzden cennetin nehirlerinden bahsederken cennette kaç tane nehir var? 4 tane. Ne var o nehirlerden, ne olarak akıyor? Bal var, süt var, su var. Bir de ne var? Şarap var. 4 tane nehir var. Yani bunların hiçbirisi bir şey katılmamış. Olduğu saf hali ile Allah Azze ve Celle bu akan o nehirlerden kulunu ne yapıyor? Rızıklandırıyor. Düşünün. Karşılığında ne yaptınız? Dünyada susamış olan bir insana su verdiniz. Bunun karşılığında ecir olarak ne aldınız? Cennetin akan o nehirlerinden içme şerefine nail olabilirsiniz. Ve hepimiz şunu biliyoruz ki Buhari'de ve Müslim'de geçen hadis-i şerifte biliyorsunuz adamın birisi çok susamış bir kuyunun içine giriyor. Kendi ihtiyacını gideriyor, susuzluğunu gideriyor, dışarı çıkıyor, bakıyor ki bir tane köpek var. Susuzluktan ne yapıyor? Toprağı yiyor. Ve o kimse o hayvanın içinde bulunduğu durumu görünce yeniden ne yapıyor? Kuyunun içine girip oradan İşte ayakkabısına veyahut da şey, suyu doldurup çıkartıyor. O hayvanı ne yapıyor bununla? O susuzluğunu gideriyor. Rivayette diyor ki فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ ذَٰلِكَ Allah Azze ve Celle onun yapmış olduğu bu ameli ne yapıyor? Övüyor. Diyor ki وَاَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ O kimseyi bu yapmış olduğu hayırdan dolayı cennete koyuyor. Yani düşünün bir köpek var, bir hayvan var. Susuzluğunu gideriyorsunuz. Bunun karşılığında ne var? Allah Azze ve Celle onu cennetle mükafatlandırıyor. Eğer bu susuzluğunu gidermiş olduğunuz varlık o köpekten veyahut da o hayvandan daha şerefli bir varlık ise, eğer bir insanın susuzluğunu gideriyor iseniz bunun ecri de nedir? Onunkinden daha fazla olduğunu, daha misli olduğunu söylüyoruz. Bu rivayette bize yine nafile sadaka vermenin faziletine delalet eden bir durum. Ve yine bu konuyla alakalı bazı ilim ehli hadis-i şerifte geçen hususlar için geçerli olduğunu söylüyor. Yani çıplak olan, giyeceği olmayan bir kimseyi giydiriyorsan ne yapacaksın? Cennetteki o yeşil elbiselere sahip olacaksın. Yani sen normalde, şuradan şunu kastetmiyoruz tabii ki, elbisesi olan diğer fakirlere infak etmekten dolayı bir ecir almazsın demiyoruz. Ama bu ecre nail olman için bu acziyetteki insanı ne yapmış olman lazım? Giydirmiş olman lazım. Veyahut da aç. Yani adam açmış, açlıktan yiyecek bir şey yok. Bu adama infak edebiliyorsan diyoruz ki bunun karşılığı ne? Cennetin nimetlerinden istifade etmek. Eğer bir susamış bir kimse var ise onun susuzluğunu giderebiliyorsan bunun karşılığı da cennette rahikül mahtumdan içmek olduğunu söylüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Hakim İbn Hizam radıyallahu anhuma'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerif. Diyor ki el-yedul ulya hayrun minel yedis sufla vebde bimen ta'ulu ve hayrus sadakati ma kana an zahri ginen ve men yesta'fif yu'iffahullah ve men yestagni yughnihillah. Muttefakun aleyh ve lafzu lil-Bukhari. Hakim İbn Hizam radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veren el alan elden üstündür. Veren el alan elden üstündür. Diyor ki vermeye geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Alan el veren elden üstündür. Vermeye kimden başla? Geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın iyisi ihtiyaç fazlasından verilendir. Sadakanın iyisi ihtiyaç fazlasından verilendir. Dilenmekten sakınmak isteyenleri Allah iffetli kılar. Eğer bir kimse dilenmekten sakınıyor ise Allah Azze ve Celle o kimseyi ne yapar? İffetli kılar. Diyor ki az ya da çok olsun elindekiyle yetineni Allah insanlara muhtaç olmaktan kurtarır. Elindeki az ya da çok olsun eğer bir insan bununla yetinmeye çalışıp elini başkasına açmıyor ise Allah Azze ve Celle o kimseyi ne yapmaz diyoruz? Başka hiçbir kimseye muhtaç etmez. Diyor ki el-yedil ulya hayrun minel yedis sufla. Normalde ulya nedir? Yukarıdaki el. Sufla aşağıdaki el. Normalde hadisin rivayeti bu şekilde geliyor. Yukarıdaki el aşağıdaki elden üstündür. Ve yine başka bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sahabeler soruyorlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü üstteki el ney? Alttaki el ney? Hani buradan kasıt ney? Şimdi normalde biz hadisi bildiğimiz için alan el veren el diyoruz. Ama bunu ilk defa duyanı duyun. Üstteki el alttaki elden üstündür diyorsun. Direkt insanın aklına ne yapmıyor? Sadaka çağrışımı yapmıyor. Normalde vakaya bakın. Sadakayı verdiğiniz zaman veren el nerede oluyor? Üste alan el altta oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu sorulduğunda üstteki el nedir dediğin zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bunu verendir, sadakayı verendir. Peki alttaki el nedir ey Allah'ın Resulü denediklerinde? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki alttaki el de alan eldir. Bazı ilim ehli burayı tefsir ederken yani üstteki elle alttaki elden kasıt diyor ki üstteki elden kasıt insanlara gidip onlardan bir şey talep etmeyen fakirdir. Alttaki elden kasıt insanlara gidip ihtiyacını arz edip onlardan istediğini yani isteğini talep eden kimsedir diye bir ayrı bir yorum, ayrı bir farklı bir şey yapıyorlar. Ama biz diyoruz ki bir insan bir söz söylüyor ise oradaki muradını ne olduğunu en iyi kim bilir? Sözü söyleyen bilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorulduğunda da ne diye cevap veriyor? Üstteki elle alttaki elle ne diye tefsir ediyor? Sadakayı veren de alan olarak vasfettiği için diyoruz ki doğru olan tefsir budur. Çünkü üstteki el ve alttaki el ibaresini kullanan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine o sözü tefsir eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi olduğunu söylüyoruz. وَبْدَ بِمَنْ تَعُولُهُ diyor ki nafakalarını vermekle sorumlu olduğun, bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Diyoruz ki öncelikle insanın bakmakla yükümlü olduğu kimse ilk başta kimdir? İlk başta kimdir? Bakmakla yükümlü olduğu kimse? Hanımı diyorlar, eşi diyorlar, çocukları diyorlar, anne baba diyorlar. Diyoruz ki hayır. Kişinin önce bakmakla sorumlu olduğu kimse kendisidir. Öncelikle kendi ihtiyacını gidereceksin ki sonra ne yapacaksın? Diğerlerine şey yapacaksın. O yüzden diyoruz ki bakmakla yükümlü olduğun kimse sensin. Öncelikle kendi ihtiyaçlarını gidereceksin ki başkasına ne yapmayasın? El açmayasın. Senin karnın aç ama sen cebindeki bütün parayı ona veriyorsun. Üzerinde elbise yok. Diyorsun ki hanımın elbisesi yok, onu alayım. İşte ne bileyim çocukların karnı aç, önce onu yedireyim. Değil. Öncelikle ne yapacaksın? Kendini doyuracaksın. Tabii buradan kastımız şu değil. Yani önce kendin ye, onlara bir şey yedirme anlamında değil. Yani öncelikle insanın kendisiyle ne de sorumlu olduğu şey var. Kendi nefsini helak olmaktan kurtarıp onu yaşatmakla neysin? Mükellefsin. O yüzden ne yapacaksın? Çalışacaksın, bir şeyler kazanmaya çalışacaksın. Ve bununla da hayatını idame ettirmeye çalışacaksın. Ondan sonra diyoruz ki kişinin bakmakla sorumlu olduğu ailesi geliyor ki ileriki rivayetlerde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorulduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu tafsilatlı bir şekilde aktardığını göreceğiz. Diyor ki hayrus sadakati ma kana an zahri ginan. Diyor ki kişinin vermiş olduğu en hayırlı sadaka ihtiyacından fazlası olan sadakadır. Ve yine burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olduğu hikmetli bir sözü görüyoruz değil mi? Kişinin vermiş olduğu en hayırlı sadaka. Hangisi? İhtiyacının fazlasında olanı vermesi. Ki mantık da bunu gerektirmiyor mu? Yemeğe ihtiyacın var, başkasına veriyorsun, sonra başkasına el açıyorsun, kendi karnını doyurmaya çalışıyorsun. Mantıklı mı? Diyoruz ki değil. Öncelikle kendi karnını doyurdun, üstünü başını giydin. Ondan sonra ne yapacaksın? Ondan sonra o fazlalık, ihtiyacın dışındaki fazlalığı Allah yolunda infak etmen senin için en faziletli olan olduğunu söylüyoruz. Ve yine diyoruz ki burada insan fakir olsa dahi ihtiyaç fazlasını ne yapabilir? İnfak edebilir. Yani illa ihtiyaç fazlasını infak etmek için zengin olmaya gerek yok. Düşünün, bir adam düşünün. Günde 30 lira para kazanıyor. Ayda ne var? 900 TL. Günümüz şartlarında 900 TL bir insanın yani zengin olabilecek vasfa sahip kılacak bir meblağ mı?
Değil.
900 TL'si olan bir insan, yani bir geliri olan bir insan başkalarına ihtiyaç da duyabilir. Bu parayla ne yapabilir? Yetine edebilir. Yani bu parayla belki İstanbul'da yaşayamazsın ama köyde evin varsa, evin kendininse, değil mi? 3-5 bahçeye bir şeyler ekiyor isen bu paradan hatta ne yapabilirsin? Arttırabilirsin. Eğer böyle bir insanı göz önünde bulundurursak, bu adamın günlük geliri 30 liraysa, 25 lirasını ihtiyacına kullanıyorsa, bu adamın geriye kaç parası kalıyor? 5 lira. Bu adam bu 5 lirayı Allah yolunda infak etse, ihtiyaç fazlasını infak etmiş, bu hadis kapsamına girmiş olur mu? Diyoruz ki olur. Demek ki ihtiyaç fazlasını infak etmek için çok zengin olmaya gerek yok. Belki bu fakir içinde ne yapabilir? Söz konusu olabilir ki eğer bir insan bunu yapar ise en faziletli olan sadakayı ne yapmış olur? Yerine getirmiş olur. Peki insanın ihtiyaç fazlasından yani ihtiyacından fazlasını infak etmenin hayırlı olduğunu söyledik. Kendi ihtiyacını infak etmesinin doğru olmadığını söyledik. Peki size birisi derse ki o zaman Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'unun kıssasını nasıl anlayacağız? Ömer radıyallahu anh'u diyor ki ben her seferinde ne yaptım diyor Ebu Bekir radıyallahu anh'uyla yarıştım, yarışmak istedim. En son Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadaka talebinde bulununca dedim ki şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh'u geçmenin vakti geldi, zamanı geldi. Artık ben ne yapacağım? Bu işte daha hırslı olacağım. Ömer radıyallahu anh gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme malının yarısını veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ma terakte li ehlik. Diyor ki ehlin için, ailen için ne bıraktım? Diyor ki şatrahu. Yani bir o kadarında ne yaptım? Onlara bıraktım. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'u geliyor. Malın hepsini ortaya koyuyor. Diyor ki evdekilere ne bıraktın? Aynı soruyu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'a soruyor. Diyor ki evdekilere neyi bıraktın? O da diyor ki Allah'ı ve Resulünü bıraktım. Ömer radıyallahu anh diyor ki bugünden sonra anladım ki ben hiçbir zaman Ebu Bekir radıyallahu anhu ile yarışıp onu geçemeyeceğimi anladım diyor. Şimdi bu kıssa ile alakalı bizi ilgilendiren şahit olan bölüm neresi? Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun malın tamamını infak ediyor olması. Ama elimizdeki rivayet bize neyi gösteriyor? Önce kendini, değil mi? İhtiyacını gidermen lazım. İhtiyaç fazlasını da vermen senin için faziletli olan. Peki bu iki rivayeti nasıl cem edeceğiz? Normalde arada ne gözüküyor? Bir tezatlık, bir tenakuz var gibi gözüküyor. İlim ehli diyor ki, eğer kişi kendisi veyahut da ailesi eğer bu malın tamamını verdiği zaman eğer sabredebilecekler ise, yani bu imana sahipler ise malının tamamını vermesinde bir beis yoktur. Yani kişi ve hanımı, çocukları diyor ki yani eğer bir ihtiyaç varsa, biz bunu infak edebiliyorsak, kardeşlerimizi kendi nefsimize tercih edebiliyorsak ve bundan doğacak sıkıntılara biz katlanırız, göğüs geririz. Allah Azze ve Celle'ye bizim hüsnü zannımız geniş, muhakkak ki o bizi bir şekilde rızıklandıracaktır diyebiliyor ise malının tamamını bir insanın infak etmesinde bir beis yoktur. Yani yakini, değil mi? Yani imanının, nasıl diyelim, yakinen bu işi iman etmiş ise, imanı bu ölçüde, bu doğrultuda ise, kesin bir inanç ile buna iman ettiyse ve Allah Azze ve Celle'ye karşı olan hüsnü zanlı kuvvetli ise ve bundan gelecek sıkıntıya sabredeceğini ve ailesinin de sabredeceğini biliyor ise diyoruz ki Ebu Bekir radıyallahu anhu gibi ne yapabilir? İnfak edebilirsin. Ama diyorsan ki öncelikle ben, kendi nefsim beni bunu kaldırmaz, ben öyle bütün malımı infak ettikten sonra sabredemem diyor ise o insanın da ihtiyacı olan malı elinde tutması onun üzerine nedir diyoruz? Farzdır, vaciptir. Çünkü onu verdiği zaman ne yapacak? Sıkıntıya düşecek ve bu sıkıntıyı kaldıramayacak ise o zaman diyoruz ki o insana ihtiyacının fazlasını vermesi nedir? Onun için evla olandır diyoruz. Ve yine Allah Azze ve Celle Ensar'dan bahsederken, muhacir kendilerine gelmiş değil mi? Ensar, Medineliler, muhacirler kimler? Mekkeliler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Mekke'den hicret edenler. Ve bu insanların, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman etmişler. Medine'de yaşıyorlar. Mekkeliler ne yapıyorlar Medine'ye? Hicret ediyorlar ve bu insanların arasında neler var? İhtiyaç sahipleri, fakir insanlar var. Medineliler. Ama aynı zamanda kime kucak açmaları gerekiyor? Gelen muhacirlere kucak açmaları gerekiyor. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede onlardan bahsederken diyor ki وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاسَ. Onlar kendilerine gelmiş olan kardeşlerine, kendileri darlık sıkıntı içinde olsalar dahi kendi nefislerine onları ne yaparlar diyor? Tercih ederler. Düşünün, elinde bir şey var. Bakıyorsun misafirin gelmiş. Kime ikram ediyorsun? Ona ikram ediyorsun. Kendi yiyeceğini ona ikram etmek. Veyahut da kendi yiyeceğini ona ikram etmek. İthar deniliyor buna. Diyoruz ki eğer biraz önce söylediğimiz gibi Ebu Bekir radıyallahu anhu gibi imanın var ise, eğer malının tamamını bağışladığında bunu sabredeceğini görebiliyor isen, o zaman diyoruz ki bunu vermende ne yok? Bir sakınca, bir beis yok. Eğer ensar gibiysen, kendin açlık, kıtlık çekiyorken elinde olanı da kardeşine, kendi nefsine onu tercih edebiliyor isen diyoruz ki bunda da bir beis yok. Bu senin neyini gösterir? İmanının kuvvetini, Allah Azze ve Celle'ye olan hüsnü zannını. Biz bugün hiçbirimiz belki bu şeyi yapmaya ne deriz? Muktedir olamayabiliriz. Ama en azından rivayetin geri kalan kısmını alıp ihtiyacımızın fazlasını boş şeylere çarçur etmektense Allah yolunda ne yapabiliriz? Bunu infak edebiliriz. Hadisin devamında diyor ki وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهِ. Eğer kim iffetli olmak ister ise Allah Azze ve Celle o kimseyi iffetli kılar. Burayı ilim ehli iki şekilde açıklıyor. Bazı ilim ehli buradaki iffeti bu manada, gerçek manada. Eğer kişi gözünü zinadan, kulağını haram olan şeylerden, işte elini haram olan şeylere dokunmaktan veyahut da fiilini, yani hakiki manada zinadan kendini geri çeker ise, uzak durursa, Allah Azze ve Celle de o kimseyi ne yapar? İffetli kılar. Yani onu kendisini iffetli kılacak bir insan ile evlenmesini o kimseye kolaylaştırır. Bazı ilim ehli buradaki iffeti, yani başkalarına el açmaz ise, yani bazı insanlar vardır ki hepimiz bunu hayatımızda görmüşüzdür. Adamın ihtiyacı var ama bir kere birisinden böyle bir şey açtığını, ya benim de şu ihtiyacım var, şunu alamıyorum, bunu alamıyorum dediğini göremezsin. Değil mi? Adama gidersin, adamın sıkıntısı vardır, ihtiyacı vardır. Her türlü problem içindedir. Ama bakarsın ki adama sorarsın, bir şeye ihtiyacın var mı? Adam der ki Allah razı olsun, bir şekilde hayatımı idame ettiriyorum, bir şeye ihtiyacım yok. Olsa dahi ne yapmaz? İzhar etmez. Bir de bunun tam zıttına bir adam görürsün ki haberlerde orada burada görüyorsun. Adamlar dilenmeyi artık ne haline getirmişler? Adet haline getirmişler. Bakıyorsun adamın üzerinden 300-500 lira para çıkıyor. Sonra bir araştırıyorsun, bakıyorsun adam falanca yerde 3-5 katlı bina yapmış. Nereden kazandı bu parayı? İnsanların o duygularını sömürerek. Bu adam ile ilk örnek verdiğimiz adamın durumu bir olur mu? Olmaz. O yüzden diyoruz ki kim iffetli olur ise, hem hakiki manasında, yani zinadan uzak durursa Allah Azze ve Celle onu iffetli kılar. Veyahut da diğer manada eğer insanlara elini açmaz ise Allah Azze ve Celle de o kulunu ne yapar? O insanlardan, onun insanlara muhtaç etmeden onu içinde bulunduğu o durumdan, sıkıntıdan kurtarır. Hadisin devamında diyor ki وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهِ. Eğer kim de başkalarından medet ummaz ise, onlara ihtiyaç duymaktan ziyade, yani onlara bir şey talep etmez ise, Allah Azze ve Celle de onu kimseye ne yapmaz? Muhtaç etmez. O kimseye muhtaç etmez. Bununla alakalı ayeti kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim Allah'tan hakkıyla korkar ise Allah Azze ve Celle ona ne yapar? Bir çıkış kapısı açar. Diyor ki وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Hiç beklemediği yerden Allah Azze ve Celle o kimseyi rızıklandırır. Yani düşünün, gerçekten kim hakkıyla Allah'tan korkar ise muhakkak ki ona nedir? Bir çıkış kapısı gelecektir ve hiç beklemediği bir yerden Allah Azze ve Celle o kulunu rızıklandırır. Yeter ki o kul ne yapmasın? İzzetli olsun, iffetli olsun. Böyle insanların peşinden koşup, onların elinde olan mallardan bir şeyler alıp hayatını idame ettirmek için sarf etmesin. İzzetli, iffetiyle yaşamaya çalışsın. Zaten Allah Azze ve Celle bu dünyada da onu ne yapacaktır? İçinde bulunduğu o durumdan kurtaracağını söylüyoruz. Ve yine bu rivayet de bize sadaka vermeye teşvik eden bir rivayet. Öncelikle kişi kendi ihtiyaçlarını giderecek. Sonra bakmakla yükümlü olduğu kimselerin ihtiyaçlarını giderecek. Bundan sonra elinde kalan, ihtiyaç fazlası olan malı da Allah yolunda infak etmesinin en hayırlı infak olduğunu söylüyoruz. Biraz önce dediğimiz gibi, eğer kişi iffetli olursa, insanların elindekini gözü onda olmaz ise, Allah Azze ve Celle o kulun içinde bulunduğu sıkıntıyı gidereceğini söylüyoruz. Bir sonraki rivayetimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı rivayet. Diyor ki قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْطَلْ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلْ وَبْدَ بِمَنْ تَعُولْ اَخْرَجَهُ اَحْمَدْ وَأَبُوْ دَاوُدْ وَصَحَّهَهُ اِبْنِ خُزَيْمَ وَابْنِ حِبَّانِ وَالْحَاكِمِ. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü, hangi sadaka daha üstündür denildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hangi sadakanın daha üstün olduğu sorulduğunda diyor ki malı az olanın gücü ölçüsünde verdiği sadakadır. En faziletli sadaka malı az olan kimsenin gücü ölçüsünde vermiş olduğu sadakadır buyurdu. vermeye diyor ki bakımını üstlenmiş olduğun kimselerden başla. Bir önceki rivayette olduğu gibi vermeye kimden başla diyor? Üzerinde sorumluluğunu üstlenmiş olduğun kimselerden başla. Hadisi İmam Ahmed, Ebu Davud rivayet etmiş. İbn Huzeyme, İbn Hibban ve Hakim hadisin sahih olduğunu bize aktardığını görüyoruz. Diyoruz ki kişi malı az olan kimsenin infak ettiği mal, malı çok olan bir insanın vermiş olduğu maldan daha hayırlıdır. Neden? Çünkü malı az olan kimse genelde ne yapar? Kendi malın, yani bu elindeki malla kendi ihtiyacını ve ailesinin ihtiyacını giderebilir. Ve bu insanın, malı az olan insanın Allah yolunda infak etmesi, malı çok olanın infak etmesine ne yapmaz? Benzemez. Düşünün, cebinde 50 lira var. 25 lirasını, yarısını infak ediyorsun. Bir de cebinde 5000 lira var. 200 lirasını infak ediyorsun. Aynı şey mi? Diyoruz ki aynı şey değil. Malı az olanın infakı nedir? Malı çok olana göre daha faziletlidir. Çünkü azsa azın bir kısmını vermen, değil mi? Çok olduğu zaman çoktan bir kısmını vermekten daha zor olduğunu söylüyoruz. Bir önceki hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla diyor. Bunun da başında insanın kimi dedik geliyor? Kendisi. Bakmakla yükümlü olduğun kimse öncelikle kendin. Kendi ihtiyacını gidereceksin. Sonra evde hanımın, çocukların varsa onların ihtiyacını gidereceksin. Eğer bundan arta kalan elinde malın var ise bunu da Allah yolunda infak etmenin hayırlı olduğunu söylüyoruz. Ve yine başlayacağın zaman, sadaka vermeye başlayacağın zaman akrabaya vermenin daha faziletli olduğunu söylüyoruz. İlk dersimizde hatırlayın dedik ki kişi akrabasına infakta bulunduğu zaman ne vardır? İki tane sevap vardır, ecir vardır. Birincisi sadakanın ecridir. Yani vermiş olduğun maldan dolayı kazandığın ecirdir. İkincisi de neyin ecridir? Sıla-i Rahim. Yani akrabalık bağını kuvvetlendirmek amaçlı verdiğinden dolayı ikinci ecrinde ne yaparsın? Buradan almış olursun. Ve yine dedik ki sadaka verildiği, yani veren kişinin tarafından faziletli olduğu gibi verilen kişi tarafından da ne yapabilir? Fazilet içerebilir. Yani biraz önce dedik ki malı az olanın vermesi, malı çok olanın vermesine göre nedir? Daha eftaldir, daha faziletlidir. Bu veren kişi tarafından. Bir de verilen kişi tarafından malın neyi vardır? Daha faziletli olduğu durumlar söz konusudur. Mesela bir insanın iffetli olan, ihtiyacını açığa vurmayan, ailesi olan bir insana infakta bulunması, ailesi olmayan, tek olan kimseye infakta bulunmasından nedir? Daha faziletlidir. Ve yine birinin elini açıp insanlardan bir ihtiyacını arayan ile, değil mi? Aramayan arasında ne vardır? Fazilet farkı vardır. Çünkü kişi tek başına olduğu zaman öbür insan ne dedik? Hem iffetli, hem izzetli, hem ailesi var. Ve kendisini ne yapmıyor? İhtiyacını insanlara açığa vurmuyor. Bu adam ihtiyacını gizlediği için buna gelen şey nedir? Eğer insanlar bilmezse buna infakta ne yapmazlar? Bulunmazlar. Ama insanların peşinden koşan, biraz önce de örneğini verdik ya, değil mi? Öyle dilenen insanlara bakıyorsunuz. İnsanların o saf duygularını alıp ihtiyaç sahibi olmasa dahi eline bir mal ne yapabiliyor? Geçebiliyor. Ama kendini gizleyen insan eğer bunu yapıyor ise onun paraya ulaşması da nedir? Diğerine göre daha zordur. O yüzden iffetli insanı bulup ona infakta bulunmak elini açana infakta bulunmaktan daha faziletli olduğunu söylüyoruz. Bugünlük bu hadis-i şeriflerle yetinelim. Haftaya da inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyke.